Bugün yeni bir vaaz serimiz başlıyor. İsa Mesih kimdir diye. Ve İsa'nın kendi gözleriyle kendi kimliğini çalışacağız. Çünkü İsa kendisi hakkında dolaylı bir şekilde birçok defa benzetmeler anlattı. Ve kimliğini açıklıyordu ama herkes bunu anlamamış. Çünkü aslında dolaylı bir şekilde hikayeler anlatarak, benzetmeler anlatarak kendisini tanıtıyordu. Ve bugün birincisini çalışacağız ve bu hikaye Luka'nın bölümünde bulunuyor. Ve Luka'nın 10. bölümünden çalışacağız bugün. O zaman Luka 10 ve ayet 25. Luka 10, 25. Ekranda gözükecek. Ve şöyle okuyoruz. Luka 10, 25. Bir kutsal yasa uzmanı, yani Yahudi bir ilahiyatçı, bilgili bir adam, İsa'ya denemek amacıyla gelip şöyle dedi: "Öğretmenim, sonsuz yaşamı miras almak için ne yapmalıyım?" diye sordu. Sonsuz yaşamı miras almak için ne yapmalıyım? Şimdi soru zaten arızalı. Çünkü miras almak için hiçbir şey yapılamaz. Miras almak için mirasçı olman lazım. Bu yapmakla ilgili değil, bu olmakla ilgili. Miras almak için ne yapmalıyım diye sorduğunda soru bozuk, tamam mı? Aslında soru ikinci bir sebepten dolayı arızalı. Bu da sadece öbür hayatla ilgileniyor adam, tamam mı? Öbür hayatta yeniden dirilmek için, sonsuz yaşama kavuşmak için bu hayatta ne yapmalıyım diye düşünüyor. Ama aslında bu hayatla hiç ilgilenmiyor. Sadece öleceğim ve sonraki hayatta nasıl olacağım diye soruyor. Bu da arızalı. Yani sadece o, yani öldükten sonra o öbür hayata odaklanmamız, o da çok güzel bir şey değil. Çünkü zaten buradayız, İstanbul'dayız. Ne yapacağız, nasıl yaşayacağız? O zaman iki açıdan soru arızalı. Yanlış bir soru. Ama İsa nazik bir şekilde şöyle cevaplıyor: "Kutsal yasada ne yazılmıştır?" diye sordu. "Orada ne okuyorsun?" Yani kutsal yasalar sadece rafta kalmasın, okunacak. "Orada ne okuyorsun?" Adam şöyle karşılık verdi: "Tanrının Rabbi bütün yüreğinle, bütün canınla, bütün gücünle ve bütün aklınla seveceksin. Komşunu da kendin gibi seveceksin." Wow! Ne kadar güzel bir cevap. Ne kadar basit. Bunu yap ve yaşayacaksın. Tamam mı? İsa ona doğru yanıt verdin dedi. Bunu yap ve yaşayacaksın. O kadar kolay. Yani komşunu seveceksin. Tanrı bütün yüreğinle, bütün aklına, bütün canınla seveceksin. Bu kadar. Ve oysa adam kendini haklı çıkarmak isteyerek İsa'ya, "Peki komşum kim?" dedi. Çünkü adamcağız tam tanım istiyor. Kesin bir sınırlama istiyor. Ya komşum bu adamsa, yani aynı memleketten geldik, aynı köyden geldik. Tamam, onu sevebilirim. Çünkü birbirimize benziyoruz bir şekilde. Ama sen benim komşum musun? Nerelisin peki? Yani ya da o adam düşman bir ülkeden geldi. O benim komşum mu? Yani komşuluk nereye kadar gidiyor? İstanbul'da aynı apartmanda oturanlara komşu diyoruz, değil mi? Ama bu Tanrı'nın yasasına göre komşuluk nereye kadar? O zaman tam tanım istiyor adam. Komşum kim? Anlat ki onu seveceğim, ki sonsuz yaşama kavuşacağım. İsa şöyle yanıt verdi. Bir hikaye anlatacak İsa. Adamın biri Yeruşalim'den, Kudüs'ten Eriha'ya inerken haydutların eline düştü. Onu soyup dövdüler. Yarı ölü bırakıp gittiler. Şimdi bunu anlatmak için bence bir adam lazım. O zaman gelsin bizim gönlümüz. Harikasın. Tamam mı? Adam Kudüs'ten Eriha'ya gidiyor. Bu yol çok tehlikeli bir yol. Zor bir yol. Herkes biliyor. Haydutlar çok orada. Tamam mı? Ve o gidiyor. Tek başına gidiyor. Belki salak. Tamam mı? Çünkü zor bir yol. Tehlikeli bir yol. Tek başına gidiyor. Belki çok fazla cesur, hava atıyor. Bana bir şey olmaz. Ama gidiyor. Haydutlar onu dövdüler. Bu kadar mı? Soydular. Yani çıplak olarak bıraktılar. Bu aslında çok yapmalıyız. Çünkü bu çok önemli hikayemizde. Çıplak olması. Yok yok boş ver. Ya sanki kiliseye gelmişiz bugün. Ama çıplak, tamam mı adamcağız? Bu çok önemli hikayemize göre. Soydular ve yara ölü bırakıp gittiler. Tamam mı? Bir sonraki ayette. Bir rastlantı olarak o yoldan bir kahin geçiyordu. Sen kahinimiz olacaksın bugün. Tamam mı? Yani hamdolsun, güzel bir rastlantı. Çünkü kahinler, birçok kahin o günlerde, şöyle gel. Birçok kahin o günlerde Eriha'da yaşıyorlardı, tamam mı? Ve Kudüs'e 2 haftalık bir görev için gelmişler. Tapınakta 2 hafta için hizmet etmişler. Sonra eve dönecek Eriha'ya, ailesini görecek. Tamam mı? Ve mutlu çünkü işi bitti. Eve gidiyor, bir tatil yapacak ve elinde elde ettiği bütün bağışlar, sunular, yani bilmiyorum ne verdiler, tavuklar falan değil mi? Yani elinde bütün bu bağışlar var ve gidiyor. Evet, yani maaşını almış, evine gidecekmiş, tatil yapacakmış, tamam mı? Gidiyor. Aynı zamanda kahinler bu babadan oğula geçme bir meslek olduğu için zenginlerdi genelde. Bu adamın bir eşeği olacaktı. Yani eşeğe binmiş olarak eve gidiyor. Yani 30 kilometrelik bir yoldan bir kahin yürümezdi ki. Zengin adam. Eşeğe binecek, gidecek. Güzel, çünkü eşek varsa demek ki bu adamı taşıyabilir. Ne güzel. Ama kahin için bir sorun var. Çünkü kendisi eşeğe binerek gidiyor. Bu adamı bindirmek için kendisi inmeli ve yürümeli. Ama kahin yürüyecek mi 30 kilometre bir yoldan? Haşa. Değil mi? O zaman bir sorun var burada. Ne olacak? Diyor ki İsa, adamı görünce yolun öbür yanından geçip gitti. Uzaktan dokunmamak için. Neden peki? Çünkü adamı görünce kahin bir ikileme düşüyor. Eğer inip onu eşeğime bindirirsem, bu çok büyük bir zahmet olacak benim için. Acaba adam buna değer mi? Adam kimmiş? Neyin nesi yani? Çıplak olduğu için bunu çözmek zor. Çünkü o günlerde insanları kıllık kıyafetlerinden tanırlardı. Tamam mı? Senin giysilerinden Amerikalı olduğun belli. Tamam mı? Senin giysilerinden Karadenizli olduğun belli. Tamam mı? O günlerde kıyafetten bilirsin. Ama bu adam çıplak. O zaman ona karşı bir sorumluluğum var mı yok mu? Bilmiyor adam. Eğer memleketimdense, bizim halkımızdansa, Leviler 19-18'e göre ki kahin bunu bilecek. Yani halkından birine yardım etmek zorunda kalıyorsun. O zaman bir şart var. Ya, yapmam gerekiyor. Ama çıplak olduğu için bilemiyor. Öyle mi? Ha belki sünnet olup olmadığına bakabilir. Ama o da aslında bazı yabancılar da sünnet oluyor. O da kesin bir şey olmadı. Şimdi, evet. Ayrıca kahinin değerlendirmesi gereken bir konu daha vardı aynı zamanda. Sen yat, tamam. Adam ölü mü? Nefes alıyor mu? Çünkü eğer bir kahin bir ölüye dokunursa bu onun abdestini bozar. Onun yani işte kutsal yasaya uygun olan temizliğini bozar. Bir cesete dokunursa. Ve ne olacak? Kudüs'e dönmek zorunda kalacak. Bir hafta boyunca tekrardan bir temizlenme, arınma töreninden geçmek zorunda kalacak. Ve sonra, bir hafta sonra ancak ailesine dönebilecek. Buna değer mi? Bu kadar zahmet. Sence? Yani bir din sistemi altında yaşayanların kafalarının ne kadar harman çorban olduklarını görebiliriz burada, değil mi? Yani bu haram mı, halal mı? Yapabilir miyim, yapamaz mıyım? Farz mı, caiz mi, şart mı, değil mi? Zor değil mi çözmek? Ve her zaman değerlendirmek zorunda kalırlar. Ve bazen Hristiyanlar bile sanki Hristiyanlık bir yasasal bir sistemi gibi bir düşünceye düşebilir. Tamam mı? İsa ne dedi? Bir kadına şehvetle bakan her adam yüreğinde o kadınla zina etmiş olur. Tamam. Bu sadece gerçek kadınlar hakkında mı? Yoksa sanal kadınlar geçerli midir? İnternette bir kadına bakarsam bu geçerli midir, değil midir? Zina mı, değil mi? Peki kadına baktım ama şehvetle değil, sadece arzuyla baktım. Bu zina mı, değil mi? Ya zor, çünkü her zaman bir sınır koymaya çalışıyoruz. Tamam mı? Yani minimum nedir? Onu yapayım, sınavı geçeyim, cennete gideyim. Tamam mı? Ve aynı zamanda bu adamın kafası çok karışık. Yardım edecek miyim, değil miyim? Sorumluluğum ne kadar bu adama karşı? Ve kararlar verdiğimizde her zaman iki şey düşünüyoruz. Birincisi kar, ikincisi zarar. Tamam mı? Ne kazanacağım? Bu adama yardım edersem kazanacağım bir şey var mı? Yoksa zarar. Bu adama yardım edersem yani bana ne olacak? Zahmet ne? Zarar ne? Ve bu kahin hepsini değerlendikten sonra yolun öbür yanından geçip yani ona dokunmamak için eve gidiyor. Eve gidebilirsin sayın kahin. Tamam mı? Hikayeye göre karar yanlış olmalı. Çünkü adamı yolda bıraktı. O zaman hepsini değerlendikten sonra, düşündükten sonra yanlış karar veriyor. Çünkü adam hala sokakta yarı ölü çıplak. Sonra bir Levili de oraya varıp adamı görüyor. Bir Levili lazım bana. Gel Ufuk Bey. Şimdi Levililer kahinlerin yanında tapınakta çalışırlardı. Yardımcılar gibi, tamam mı? Ve bu adam da Kudüs'ten Erihya dönüyormuş. Belki bu kahinin yardımcısıydı. Ama saygı göstermek için biraz arkasından yürüyor. O zaman kahin gitmiş. Muhtemelen Levili onu görmüş. Onun düşünce şeklini görmüş, tanık olmuş. Onu da bırakmasına da tanık olmuş. O zaman şimdi ne düşünecek? Şayet ona yardım etsem, kahini utandırmış olacağım. Çünkü Erihya girdiğimizde bu adamla beraber, millet şöyle düşünecek. Kahin varken sana mı düştü kardeşim? Ve kahini utandırmamak için o da yardım etmiyor. Çünkü onun için, evet, onun için ağır basan nedir? Topluluğun düşüncesi. El alemi ne derse onu yapayım. Tamam mı? O zaman onun kararında ağır basan şey nedir? Millet ne diyecek? O da doğru olanı yapmıyor. Kahini utandırmama bahanesiyle bu adamı yolda bırakıyor, evine gayet mutlu olarak dönüyor. Vicdan azabı var mı bilmiyoruz. ama yardım etmedi. Yeah. Artık oldu. Ama mantığa bak, toplumun gözünde doğru olan ağır basıyor. Yok mu toplumsal doğruluktan daha üstün bir ahlaki sorumluluk? Yok mu? Bu adamın doğru yanlışı çözme sistemi yeterli değil. Çünkü İsa'nın anlatımına göre adamı yolda bıraktı. Doğru olanı yapmıyor. Sonrasında ortaya kim çıkacak peki? Şimdi Yahudilerin fikralarında belli bir sıralama vardı. Yani bütün fikralarında böyle bir sistem vardı, tamam mı? İlk önce bir kahin geliyor. Sonrasında bir levili geliyor. Sonrasında da bir tapınak görevlisi geliyor. Ve bütün fikralarında, hikayelerinde belli bir sıralama bekleniyordu. Bu çok önemli. İngiliz şakalarda mesela her zaman bu var. Bir İngiliz, bir İskoç, bir İrlandalı. Ve her zaman salak İrlandalı zaten, tamam mı? Bazı temel fikralarında, Karadeniz arkadaşımız var ya, bazılarında şöyle var. Temel var, bir Fransız ve bir İngiliz. Tamam, mesela temel bir uçakta İstanbul'dan Trabzon'a uçuyormuş. Onun yanında, o A koltuğunda oturuyor, B koltuğunda bir Fransız var, C koltuğunda bir İngiliz var. Aralarında bir tane ufacık çörek var. Tamam mı? Hepsi de karnıları aç. Ama çöreği kim yiyecek? Ve aralarında böyle bir karar veriyorlarmış. Tamam mı? Uçak süresince uyuyalım. En ilginç rüyayı gören çöreği yesin. Peki diyorlar. O zaman her üçü hemen uyuveriyorlar. Ve uyarken herkes bir rüya görüyor. Uçak inerken Trabzon'da her üçü uyanıyorlar ve anlatıyorlar birbirlerine. Ve temel, İngiliz adam şöyle diyor. Benim rüyamda bütün dünyanın imparatoru bendim. Çok büyük ve güçlü bir rüya. Bence çöreği ben hak ediyorum. Tamam mı? Bir dakika diyor Francis. Benim gördüğüm rüyamda bütün kainatın efendisiydim. Seninkinden daha büyük. Ben çöreği hak ediyorum. Yiyeceğim. Bir dakika diyor temel. Aslında benim rüyamda aç kaldım. Çöreği yedim. Diyor. Öyle ama bazen böyle bir beklentimiz var, tamam mı? İşte temel, Fransız, İngiliz ve Yahudilerin beklentilerine göre bir kahin var, sonrasında bir levili, sonrasında bir tapınak görevlisi. Herkes bunu bekliyor. Ama İsa diyor ki, o yoldan geçen şimdi bir Samiriyeli ise adamın bulunduğu yere geldi. Ne? Yani nefeslerin kesilmesini neredeyse duyabiliriz seyircilerden. Samiriyeli mi? O pis gavur itler mi? Yahudiler Samiriyelilerden 8 yıldır onlardan nefret ediyorlarmış. Düşman, pis, gavur, it derlerdi. Bu adamın ne işi var bizim güzel hikayemizde? Çıksın hemen. Bu bizim hikayemiz, tamam mı? Samiriyeli mi? Ne işi var? Ve ne işi var bu yolda? Yani Kudüs'ten Eriha'ya giden bir yolda bir Samiriyeli asla bulunmazdı ki. Yani Eriha koyu Yahudi bir kent. Oraya girerse adam onu taşarlar. Kovarlar, muhtemelen öldürürler. Yahudiler öyle. Kimsin? Bu bizim kasabımız. Ne işi var o yolda? Yani ortaya çıkıveriyor. Ve herkes şok oluyor. Ve seyircilerin mırıldanışını neredeyse duyabiliriz. İrkilmesini neredeyse hissedebiliriz. İsa ne anlatıyorsun? Bu tehlikeli bir hikaye demektir. Ve İsa'nın anlatımına göre Samiriyeli adamın bulunduğu yere gelip onu görünce yüreğizladı. Wow. Yani asıl kelime çok güçlü bir duygu ifade etmektedir. Yunanca'da şöyle demek, bağırsakları sızladı. Yani çok derin bir merhamet, çok derinden iliklerine kadar bir acı hissediyor adam. Merhamet, acıyor. Ve İsa diyor ki, adamın yanına gitti. Tamam, sen gel, Samiriyelimiz ol. Bağırsakları sızlasın. Tamam mı? Şimdi adamın yanına gitti. Yaralarının üzerine yağla şarap dökerek sardı. Sonra adamı kendi hayvanına bindirip hana götürdü, onunla ilgilendi. Ertesi gün 2 dinar çıkararak hancıya verdi. hancı ben. Ona iyi bak dedi, bundan fazla ne harcarsan dönüşümde sana öderim. Tamam mı? Sen otur, harikasın, iyi Samiriyeli. Şimdi Samiriyel'in dışarıdan olması, yabancı olmasının avantajları ve dezavantajları vardı. Avantajları da adam Musa'nın yasasına bağlı değildi. O zaman kâhin gibi yasaya göre değerlendirmek zorunda değildi. Bu doğru mu, yanlış mı? Adamı gördü, yüreği sızladı, yardım etti. Yani basit insani bir şey aslında, değil mi? Aynı şekilde Levili gibi toplumsal adetlere uymak zorunda değildi. Yani millet ne diyecek, insanlar ne yapacak diye. Hayır, adamı gördü, acıdı, yardım etti. Ve tam bir şekilde yardım etti. Yani yaralarını şarap ve yağ döktü. Temizledi yani. Ve şarap ve yağ pahalıydı. Kendi varlığından yardım ediyor adam. Yabancıya, çıplak, kim olduğu belli olmaz. Ama yardım ediyor. Sonra yaralarını sarıyor. Yani onun yanında sargı bezleri bulunacak mıydı? Hayır. Kendi giysisinden bir parça muhtemelen yırtıp adamın yaralarını sardı. Sonra kendi hayvanına bindirdi. Demek ki o inmek, yürümek zorunda kaldı. Adam zenginmiş, hayvan var. Ama indi, yürüyor. Zengin olmasa bile, olsa bile, tamam mı? Ve ta Eriha'ya kadar götürüyor. Han, yani Kudüs ile Eriha arasındaki yolda olmayacaktı. Yani arkeologlara göre hanlar, yani şehirler arasında değildi. Han, Eriha'nın ortasında olacaktı. Demek ki bu adam, Samiriyeli, Eriha'ya girecekti. Yahudiler arasında ne diyecekler ona? Kovacaklar mı, taşlayacaklar mı? Yani kendini tehlikeye atıyor, ateşe atıyor. Hele onun hayvanında yaralı bir Yahudi var. Yani ne düşünecekler onlar? Sen mi yaptın? Tamam mı? Bu onun için yani çok büyük pahalıya mal oluyor. Ve Eriha'ya kadar gidiyor. Adam handa yatırıyor. Hancıya kendi parasından veriyor. Ve gece boyunca kalıyor, ilgileniyor. Bu çok tehlikeli. Değil mi? Sonra ertesi sabah oradan çıkıyor. Adam diyor ki, dönüşümde başka ne harcarsan ben onu karşılayacağım. Çıktığında sağ salim kaçabildi mi? Yoksa öldürüldü mü? Bilemiyoruz. İsa bunu uçu açık bırakıyor. Bilmiyoruz. Ama kendisine büyük bir pahalıya, büyük bir bedel ödeyerek kendiliğinden bu adamı kurtarıyor. Bu kurtarış kendisine pahalıya mal oldu, tehlikeliydi ve fedakarlık gerektirirdi. Sonra İsa bu adama, yani bu ilahiyatçı adama, sence bu 3 kişiden hangisi haydutlar arasında düşen adama komşu gibi davrandı? Sizce? Kâhin mi? Ayağa kalk. Kâhin için oylarımız 0. Yeteneksizsiniz. Türkiye işte. Levililerimiz için mi? Oylar. Sıfır abi. Kusura bakma. Samiriyeli için. Yasa uzmanı ne diyor? Ona acıyıp yardım eden diyor. Yani Semeriyeli kelimesinden o kadar tiksiniyor ki dile bile getirmiyor. Ona acıyıp yardım eden diyor. Demek istemiyor. İsa git sen de öyle yap dedi. Bu hikayeden ne öğreniyoruz acaba? Bu hikaye teolojik açısından, teolojik açıdan çok çok yoğun. Öğreneceğimiz çok şey var burada. Birincisi, dövülen adam aslında bizdik. Tanrı'nın suretinde yaratıldık. Fakat dünyadaki kötülük, iblis ve günah bizi dövdü, yaraladı, ölü gibi bıraktı, soydu. Bizden bütün haysiyetimizi çaldı. Ve biz yolda kaldık. İncil'e göre biz ölü gibiyiz. Çünkü iblis ve şeytan İsa tarafından bir haydut olarak, bir hırsız olarak tamamlanıyor. İkincisi, dindarlık hiç kimseyi kurtaramaz. Bu kâhin dindarlığı temsil ediyor. Ama aslında dindarlık her zaman kendi iyiliği hakkında, kendi temizliği hakkında düşünüyor. Aslında bencillik. Yani gazetede okuyorsan, ben Vatan okuyorum ne yazık ki. Ve bazen işte insanlar sorularını soruyorlar. Tamam mı? İşte başımı örteceksem şu kadar mı, şu kadar mı? Saçım gözüksün mü, gözükmesin mi? Nasıl örtülecek peki? Başımı örtürüp de kısa kollu bir tişört giyersem olur mu, olmaz mı? Her zaman bunun gibi. Aslında saçma sapan gibi sorular var. Yani yolda ölü gibi bir adam var. Sen bununla mı ilgileniyorsun? Ve dindarlık ne yazık ki her zaman böyledir. İçe dönük, içe kapalı. Ve sürekli kendi temizliği hakkında düşünüyor. Kâhin gibi. İsa şöyle dedi. Küçük sineği süzer ayırır ama deveyi yutarsınız. Yani ufak şeylere uğraşıyorsun sürekli. Ama asıl olan burada kurtulacak bir adam var. Ona yardım et. Üçüncü öğreneceğimiz şey bence iyi kötüyü ayıran kategorilerimiz yanlış olabilir. Yani kâhin iyi biri zannedildi ama iyi değildi. Samiriyeli kötü biri zannedildi ama kötü değildi. Ve biz yanılabiliriz. Yanlış olabiliriz, değil mi? Yüzeysel olarak. Dördüncü, bizi kurtarmak için dışımızdan, bizden olmayan birine ihtiyacımız var. Bu adam aslında bu hikayeye pat diye ortaya çıkıverdi. Hiç beklenmemiş bir şekilde. Nereden geldi? Niye burada? Ama pat diye bomba gibi hikayemizde. Aynen öyle İsa Mesih burada kendisi hakkında anlatıyor. İsa diyor ki sizi kurtarmak için gelen iyi Samiriyeli benim diyor İsa. Hikayenizin dışında geldim. Neden? Çünkü aynı gözlülüğe ortak değilim. Aynı günahlara maruz kalmıyorum. Aynı ön yargıya ortak değilim. Dışınızdan geldim sizi kurtarmak için. Beni beklemiyordunuz. Beklenmediğiniz bir şekilde ortaya çıkıverdim. Ama iyi ki geldim. Çünkü sizi kurtarmaya geldim diyor İsa. Ve bu adam ölü gibi orada yatarken gözlerini açabilseydi ve bu Samiriyeli görseydi ne derdi acaba? Belki evet ölmeyi tercih ediyorum, gebermeyi tercih ediyorum, dokunma bana. Tamam mı? Ve biz de bazen İsa'ya Aynı şey diyebiliriz. Ne yazık ki. Aslında kurtulmaya ihtiyacım var. Ama sen olmasın. Başka biri olsun. Ama bu adam hiç beklemediğiniz bir şekilde ortaya çıkıveriyor. İsa burada kendini tanıtıyor. Ve o yüreği sızladı, bağırsakları sızladı terim var ya. Aslında İncil'de bu sadece ve sadece İsa hakkında kullanılan bir ifadedir. Mesela Luka'da İsa kentin kapısına tam yaklaştığı sırada dul annesinin tek oğlu olan bir adamın cenazesi kaldırılıyordu. Kent halkından büyük bir kalabalık da kadınla birlikteydi. Dul kadın. İsa kadını görünce ona acıdı. Yani yüreği sızladı. Ona ağlama dedi. Sonra oğlunu iyileştirdi. Yani İsa'nın merhameti böyledir. Geliyor, yüreği sızlıyor, hissediyor. Çok derin bir acı çekiyor. Ve bu acı, bu şefkat sadece İsa'ya mahsus İncil'de. İsa burada kendini tanıtıyor. Öğrendiğimiz başka bir şey var. İsa'nın sağladığı kurtarışın kendisine yüksek bir bedel vardı. Tamam mı? Bu adam aslında kendi varlığından yardım etti. Kendi varlığından adamın yaralarını yıkadı. Sonra onu kendi havanına bindirip tehlikeli bir yere götürdü. Belki onu öldürecekler orada. İsa burada çarmıhtan bahsediyor. Diyor ki sizi kurtarmak için dünyaya geldim. Beni reddettiniz. Beni istemediniz. Hor gördünüz, dışladınız. Hatta çarmıhta beni öldüreceksiniz diyor burada. Peygamberlik ediyor. Diyor ki sizi kurtarmaya geldim ama benim için pahalı olacak. Kendini anlatıyor, kendini tanıtıyor. Ve öğrendiğimiz başka bir şey var. Yabancılara daha açık olmalıyız. Ön yargı çok kırıcı. İsa bu bizimkiler, sizinkiler ötekiştirilmeye karşı durmaktadır. Adam çıplak ya. İsa ne diyor demek ki? Nereden geldiğini fark etmez. Neyin nesi fark etmez. Adamsın diye, kişisin diye seni kurtaracağım. Ve İsa Mesih yani ırk, dil, din gözetmeden sana baktığında dövülmüş bir kişi görüyor. Kurtulmaya muhtaç bir kişi görüyor ve seni kurtarmak istiyor. O zaman sonuç olarak yasa uzmanının baştaki sorusuna dönelim. Sonsuz yaşama miras almak için ne yapmalıyım diye. Tamam mı? İsa bunu nasıl cevapladı? Kendini, adama şöyle dermiş gibi oldu bence. Kendini hikayedeki kahine mi, leviliğe mi benzetiyorsun? Öyleyse kutsal yasınızı aşan, dininizi aşan bir doğruluğa sahip olmalısınız. Bu adamlar yani minimumu yapıp sınavı geçmek istediler sonsuz yaşama kavuşmak. Yani minimum nedir? Komşum kim? Onu yapayım, bu sorumluluk benim, tamam yapacağım, yerine getireceğim, cennete gideceğim. Bu kadar. İsa diyor ki bu olmaz ve olsa bile yapamazsınız. Çünkü komşunuz ihtiyacı olan herkes. İmkansız. Daha doğrusu hikayedeki dövülen adama benzediğini bil. Ya kendini kahin zannediyorsun ama aslında dövülen adamsın diyor İsa. Çünkü kurtulmaya muhtaçsın. O zaman kendimi tanıtayım. İşte beklediğin o kurtarıcı benim. Beklediğiniz gibi değil. Ama geldim dünyaya. Hikayenize pat diye çıkıverdim. Sizi kurtarmaya geldim diyor. O zaman hor görecek misiniz, reddedecek misiniz, taşlayacak misiniz, öldürecek misiniz beni? Yoksa bu adam gibi Allah'tan bilinç dışıydı. O zaman kurtulduğunu bile bilmedi. Ünlü bir yorumcu şöyle dedi bu hikaye hakkında. Biz de bu mağdur yolcu gibiyiz. Musa'nın yasası bize ne acıyan ne de güç veren. Yolun öbür yanından bizi geçiyor. Ama sonra da Yüce İsa, İyi Samiryelimiz bize geliyor. O bize acıyor, o bize kurtarıyor. Son olarak dua edeceğiz, sonra Rabbin sofrasını yapacağız. Ama dua etmek için şunu yapmamızı istiyorum. Kendini o hikayedeki dövülen adamın yerine koy. Çünkü İsa'ya göre öylesin zaten. Ne kadar güzel, ne kadar zengin olursan ol. Aslında kurtulmaya muhtaçsın İsa'ya göre. Tamam mı? Şimdi İsa sana geliyor. İyi Samiryeli sana geliyor. Yaraların var mı? Yaralarını temizleyecek. Yağla, şarapla. Kendi muhteşem o giysisini yırtarak senin yaralarını saracak. Ne diyeceksin ona peki duanda? Teşekkür mü edeceksin? Reddedecek misin? Benden uzaklaş mı diyeceksin? Sonra kendi hayvanına bindiriyor. Seni tehlikeli bir yere götürüyor. Senin için tehlikeli değil. Kendisi için tehlikeli. Ne diyeceksin ona? Yapma ya. Bu Eriha koyu Yahudi bir kent. Seni öldürürler. Beni bırak. Kendi kendimi kurtarayım mı derdin? Yoksa teşekkür mü ederdin? Sonra seni rahat bir yere yatırıyor. Handa. Temiz bir yerde. Ve parasından da veriyor. Neden? Çünkü bu işi yarı olarak bırakmak istemedi. Tamamlamak istedi. İsa, senin durumun ne olduğunu bilmiyorum. Yani şimdi senin derdin, senin sorunun, senin hayattaki o sıkıntın ne olduğunu bilmiyorum. Ama İsa biliyor ve sana geliyor şimdi. Ve kurtarmak istiyor her şeyden. Parasından bile de verecek gerekirse, ihtiyacın varsa. Yaralarını da iyileştirecek. Acıyor, yüreği sızlıyor senin için. Böyle bir kurtarıcımız var. Buna göre dua edelim. Kardeşler. Ya Rabbi İsa, İyi Samiryelimiz. Sana şükrediyoruz, minnettarız. Çünkü hikayemize geldin. Seni beklemiyorduk. Ama sen girdin hayatlarımıza. Bak Rab, yaralarım var. Ölü gibiyim. Ve kendi kendimi geliştiremiyorum, kurtaramıyorum. Gel ve beni kurtar ya Rab. Gel ve yaralarımı temizle. Yaralarım çok derin Rab, çok acıyor. Lütfen temizle, lütfen yıka beni. Lütfen sar buradaki kardeşlerimin yaralarını. Lütfen dokun ve iyileştir. Şefkatini hissediyoruz burada ya Rab. Bize acıdığını biliyoruz. Gel Rab, bizi yani temiz ve yatabileceğimiz bir yere götür. Orada dinlenelim. İsa sen demedin mi? Ey bütün yorgun olanlar bana gelin, size rahat vereceğim. Geliyoruz Rab. Dinlenmek istiyoruz. Seviniyoruz Rab. Bize bir din getirmedin. Bize yaşam ve şifa getiren sensin. Ey kurtarıcımız İsa Mesih. Seni görüyoruz bugün. Ve seviniyoruz. Senin yüce isminde. Amin.